Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Cihan Aktepe ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakan da ilk olarak Tuna Boyu'ndan köşemiz var. Bugün Tuna Boyu'ndan köşemizde Edirne'mizi konuşacağız. Arif Nihat Asya'nın Edirne kasidesinde Türk'ün Trakya'da tapusu dediği sular şehri, der isadet Edirne'den. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde ulu şehir, büyük sur, yakın belde, hastalıkları gideren ve rahatlık veren diye söz ettiği Edirne'yi Tuna Boyu'ndan yola çıkarak adım adım gezeceğiz. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler hocamızla birlikte. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Söz Uçar köşemiz var. Edebiyatçı yazar Hikmet Kızıl telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Kenar mahallelerde büyüyen çocukların modern zamanlara karşı isyanını, kentin varoşlarında yaşayan, bizi anlatan Metruk Şehre Lanet Okuma Alfabesi'ne dair hoş bir sohbet gerçekleştireceğiz edebiyatçı yazar Hikmet Kızıl'la. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Sam etsem nafile, nereye gitsem ah sen, biter mi hiç bu çile? Karanlık yollar çetrefil, olmuşum aşktan sersefil, Mecnun Kerem Ferhat gibi. Aydınlatır sokak ışıkları, önünde sevda yolları, bize yanar aşkın ışıkları. Feneri gibi gözlerinin ışığı, ne kaldı şimdi elimde, hayalin sanki peşimde, izler beni gölgem gibi. Ela, gözlerine yandı kalbim, anlatır sokak ışıkları. Önünde sevda yolları, bize yanar aşkın ışıkları. Aydınlatır sokak ışıkları. Önünde sevda yolları, bize yanar aşkın ışıkları.
Boyunda. Derler, Edirne derler. Tatlı bir gariplik duygusu gelir. Kemerler, çeşmeler, minarelerle bir eski eserler kamusu gelir. Minarelerden en tatlı ezanlar, dallardan güvercin huhusu gelir. Ayşe kadına gül ve yıldırıma üç şerefelinin kumrusu gelir. Şu Selimiye'dir, şu Muradiye. Çinilerden sümbül kokusu gelir. Karşına ya iki sedef çekmece, ya iki mücevher kutusu gelir. Vezirlerin iki tuğlusu gider, arkasından yedi tuğlusu gelir. Şurada abdest alır hüdavendigâr, yerden suyu, gökten havlusu gelir. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Tuna Boyu'ndan köşemizde başladı. Telefon hattımızın diğer ucunda Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız?
Sağ olun değerli hocam. Bizler çok iyiyiz. Bugün Edirne'yi konuşacağımız için daha bir gururluyuz, daha bir mutluyuz. Tuna evet. Boyu'ndan yola çıktık. Bugün sizin de değerli katkılarınızla Edirne'ye doğru ulaşalım ve Edirne'mizi Aynen. biraz daha yakından tanıtalım sevgili dinleyicilerimize istedik. Müsaadelerinizle de açılışta Arif Nihat Asya'nın dizeleriyle başlamak istedim.
Lütfen.
Hocam... Edirne deyince siz neler söylersiniz? Arif Nihat Asya evet Edirne'yi böyle anlatıyor. Türk'ün Trakya'da tapusu diyor, sular şehri, der isadet diyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de ulu şehir, büyük sur, yakın belde, hastalıkları gideren ve rahatlık veren diye söz ediliyor.
Evet. Şöyle yapalım. Bir Edirne için özel bir program yapalım. Bugün Sezin Hanım, bugün sadece Edirne'ye şöyle bir giriş yapmış olalım. Ama ayrıca sadece Edirne'yi konuşacağımız şöyle bir 20 dakika değil de yaklaşık bir 200 dakikalık bir
program. Hocam o zaman 10 gün boyunca Edirne'yi anlatmaya kelimeler yetmez.
Bize 200 dakikalık bir program hazırlasın.
Tamamdır hocam, harikasınız. Çünkü işte Edirne böyle bir Edirne. 20 dakika değil, 200 dakika bile yetmez. 200 saat bile yetmez. Bugün öyle küçük bir penceresinden bakıp dinleyicilerimize o aydınlığı gösterelim istedik.
Evet, bu programa başladığımız Eylül'den beri eğer dinleyenler mutlaka hatırlarlar. Başlangıçta bir Tuna Nehri'nin panoramasını çizdik. Arkasından nehirlerle alakalı bir girişgah yaptık. Hatta yine sizinle yaptığımız bir programda sularla alakalı bir program yapalım dedik. Bak öyle bir borcumuz var. Bir programda da suları konuşalım.
Tamamdır hocam.
Suların sırrını konuşalım. Suların sakladıklarını, suların gizliliklerini konuşalım. Biz nehirlerle giriş yaptık. Sonra yine sizin programınızdaydı Sezin Hanım. Bir türkülere girdik ve görmedin mi Tuna Boyu'nda Civan Alişimi türküsünü anlattık. Ama ondan önce de bir türkülerle alakalı, türküler bilirim diye başlayan bir serenat, bir konuşma yaptık. Arkasından Tuna Nehri'ne yazılan şiirleri, Tuna Nehri'ne yazılan romanları, hikayeleri ele aldık. Uzun uzun bunları konuştuk. Bugün aslında biraz da Tuna Nehri'nin, Tuna medeniyetinin şehirlerini konuşmak istiyorum. Ama bu arada da bu anlattığım konuşmaları yaparken sıklıkla Tuna boyunda kurduğumuz bir medeniyetten, Tuna medeniyetinden, Tuna'nın kıyısında meydana getirdiğimiz medeniyetten söz ettik. Bir medeniyet algısı, bir medeniyet fenomeni içinde. Bu nedenle de bu medeniyetin temel parametrelerini, bu medeniyetin temel sembollerini de ele alalım dedik ve sıklıkla bu medeniyetin temel parametresi olarak adalet ve istimaletten söz ettik ve bu medeniyetin en önemli üç tane sembolü olarak da gülden bahsettik, hilalden bahsettik ve laleden bahsettik geçtiğimiz programlarımızda. Özellikle de gülü, gül isminin Mustafa ismiyle de aynı anlama geldiğini uzun uzun anlattık ve güldeki yaprakların 6 yaprağın imanın şartına, 5 yaprağın İslam'ın 5 şartına ve toplamdaki 7 yaprağın Fatiha suresine ve toplamdaki 18 yaprağın da 18 bin aleme tekabül ettiğini uzun uzun anlattık. Sezin Hanım, bizim için bütün bunları anlatma sebebimizin altında yatan temel hadise bir medeniyet olgusunu ortaya koyabilmekti. Şimdi şehirlere giriş yapacağız. Elbette şehirler de aslında bir bakıma medeniyetlerin kurduğu yapılar olmakla birlikte, diğer yandan şehirleri nehirlerden ve türkülerden ayıran en önemli özellik, aynı şekilde şehirlerin de bir medeniyetin oluşumunda son derece etkin rol oynadıklarıdır. Edebiyatımızın ve Cumhuriyet tarihimizin en önemli isimlerinden birisi olan Ahmet Hamdi Tanpınar, bu medeniyet olgusunu inci metaforundan hareketle yorumlamış ve şöyle bir şey söylemiş. Şüphesiz bu bir günde olmadı bizim medeniyetimizi anlatırken. Bu incinin böyle sade kendi ışık külçesi olarak teşekkül edebilmesi için ilkin Selçuk Sedefi'nin yüzyıllarca, ya Konya Selçuk'tan söz ediyoruz, Selçuk Sedefi'nin yüzyıllarca bir yığın mazi mirası ve yerli anane üzerine kapanması, sonra İznik'le Bursa'nın imbiklerinden geçmesi, kabuklarını yavaş yavaş atması, Bursa Nilüfer imaretinde, Bursa Yıldırım'da, Bursa Yeşil'de ve Edirne'de, Üç Şerefeli'de sağlamlığını denemesi lazım geldi diye yazıyor Tanpınar. Medeniyetimizi anlatırken o çok meşhur kitaplarından birisi olan, eserlerinden birisi olan, ki gerçekten de dinleyenlerimize tavsiye ederim, Mahur Beste'de medeniyetimizi, bizim Tuna boyundaki medeniyetimizi, bizim Osmanlı medeniyetini, bizim Türk medeniyetini bir çeyiz sandığına benzetir bir konağa benzetir ve o konakta büyük annenin çeyiz sandığını torununun sevdiği eşyalarla doldurmasıyla anlamlandırır ve bu sandık toruna büyük bir bereket ve şaşırtıcı şeyler mucizesidir diye de not düşer. Mahur Beste'de Tanpınar, işte medeniyet dediğin bu konağa benzer. Evvela o sandığın mucizesi vardır. Yani rahmetli büyük annenin hoşuna gidecek şeyleri sen farkına varmadan hazırlayan sevgisi. Bu o medeniyetin yaratıcı tarafıdır ve hakikaten bir mucizeye benzerdi. Her şey adeta hazır gibi aranmadan bulunur. Her tesadüf bir adım, bir mevsim gibi yüklü ve zengindi. Hiçbir arıza bu cömert feyzi tüketmez. Bakın en çarpıcı yerini söylüyorum. Bağdat bitince Kurtuba başlar. Kurtuba bitince Bursa başlar ve Bursa'dan sonra İstanbul doğar diyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Evet. Ben biraz Edirnecilik yapayım. Araya İstanbul'dan önce de Edirne'yi koyalım istiyorum.
Hocam evet, Bursa'yı da müsaadenizle sözünüzü kestim. Bursa'yı da gezme şansına sahip oldum. Edirne'yi de gezme şansına sahip oldum. İstanbul'da zaten 3 yıl yaşadım. Ben hem Bursa'ya hem Edirne'ye girdiğimde hep aynı hissi taşıdım. Gerçekten hani diyorsunuz ya... O topraklara girildiğinde insan o hissiyatı duyuyor diye. Ben gerçekten o hissiyatı duydum. Selimiye'yi de gezdim, Süleymaniye'yi de gezdim, Bursa'daki Yeşil Cami'yi de. Yani evet. Her bir zerresine dokunduğunuzda ve gördüğünüzde o kültürü, o Osmanlı'nın getirdiği bereketi, bolluğu gerçekten iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Hani bunu bizzat yaşamış ve görmüş biri olarak sizi dinlemek benim için çok daha büyük keyif olacak.
Hemfikiriz o zaman.
Evet, kesinlikle.
Tamam. Ben de aynı şekilde aynı şeyleri düşünüyorum. Sezin Hanım, bütün bunlardan sonra bugün ve bundan sonraki sohbetlerimizde biraz yavaş yavaş Tuna boyunda kurduğumuz o güzel medeniyetin kurduğu ve geliştirdiği şehirlere doğru bir yolculuğa çıkalım. Ama adet olduğu üzere tıpkı nehirlerde ve tıpkı türkülerde yaptığımız gibi birkaç kelime de eğer izniniz olursa şehirlerden söz edelim.
Tabii.
Şehir olgusu edebiyatta Victor Hugo, Balzac, Dickens, Dostoyevski, Emile Zola gibi 19. yüzyıl yazarlarının eserlerinde çok önemli bir yer tutmuş. Bu yazarlar ve başka bazı yazarlar şehri eserlerinin tam merkezine yerleştirmişler. Çok çarpıcıdır aslında bu bakış açısıyla baktığımız zaman. Ne görürüz? Mesela Proust'un Paris'i eserlerinin tam merkezine koyduğunu görürüz. Başka Joyce'un Dublin'i, başka Henry Miller'in New York'u, Lawrence Durer'in İskenderiye'yi koyduğunu görürüz ve bizde de Selim İleri'nin Her Gece Bodrum adlı eseriyle eserinin tam ortasına bir Bodrum'u koyuyoruz. Kaldı ki sadece bunlarla da sınırlı değil. Malum Ahmet Hamdi Tanpınar, Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul'u anlattığı 5 şehir isimli çalışmasıyla da adeta şehir konusunda söyleneceklerin hemen hemen hepsini bir araya toplamış. Peki şehir ne? Şafak vakti asılan bir mahkumun ayak parmaklarıyla yer arasındaki mesafeden ibaret bir yer olarak tarif ediyor şehri Italo Calvino, Görünmez Kentler isimli kitabında. Yine Stefan Zweig şehri insanlığın yıldızının parladığı anların yansıdığı yerler olarak tanımlıyor. Ve bu parlaklığın insanlığı ve insanların tamamını aydınlattığını söylüyor Stefan Zweig. Gerçekten de insanların varoluş hikayelerinin geçtiği mekanların en büyüğü şehir. Bir başka deyişle söylemek gerekirse insanın insanlığın agorası. Zaman zaman dev surların arkasına saklanan, adeta kendini gizleyen bir varlık şehir ve içimizin gizli devi, bir türlü ulaşamadığımız ve ulaşmak adına üzerine aralıksız seferler düzenlediğimiz ve ulaşılmazlığını her seferimizde bir kere daha anladığımız bir sevgili gibi ilahi sırlar deposu şehir, gizler dünyası, sihirler dünyası, hatta tılsımlar öbeği de diyebiliriz şehre. Peki Sezin Hanım, gerçekten şehir nedir? Şehirlere bizi bağlayan, bizi şehirlere bağlayan o bağ ne? Bunu izniniz olursa yine Italo Calvino'dan ve dünyanın en meşhur gezgini olan Marco Polo'dan ifade etmek istiyorum. Polo şöyle diyor: kentler de düşüncenin ya da rastlantının eseri olduklarını sanırlar hep. Ama ne biri ne öteki ayakta tutmaya yeter onların surlarını. Bir kentte hayran kaldığın şey onun 7 ya da 77 harikası değil, senin ona sorduğun bir soruya verdiği yanıttır. Ya da onun sana sorduğu ve ille yanıtlamanı beklediği bir sorudur. Tıpkı Tebai'nin Sphinx'in ağzından sorduğu soru gibi. Ben aynı şeyleri düşünüyorum. Polo çok güzel bunu betimlemiş. Bir şehre bizi hayran bırakan şey onun 7 ya da 77 harikası değil, onun bize sorduğu bir soru ya da bizim ona sorduğumuz bir soruya verdiği cevap olduğunu düşünüyorum.
Hocam şehir hangi soruyu soruyoruz? Edirne'ye ne soracağız?
Edirne ile ilgili Şunu soruyoruz. Bir dünya kentinin 1000 yıldan fazla Bizans'ın şehri olmuş bir dünya kentinin fethini nasıl hazırladığını soruyoruz. Neyi güzel. Soruyoruz Edirne'yle
çok
alakalı?
Güzel soru.
Fatih Sultan Mehmet'in o büyük dünya kentini fethetip başkenti Edirne'den İstanbul'a taşımış olmasına rağmen Sitti Şah Sultan'ın eşi biliyorsunuz Kahramanmaraş tarafından Dulkadiroğullarından o Sitti Şah Sultan'ın neden Fatih Sultan Mehmet'le birlikte İstanbul'a gitmeyip Edirne'de kaldığını ve kendisine tahsis edilen o sarayın bir tarafına kendi adıyla maruf Sitti Şah Sultan Camii'ni neden yaptırdığını soruyoruz.
Güzel.
Neden Selemiye'nin Edirne'de yer aldığını, neden eski caminin hala çok fazla bilinmeyen kurnalı çeşmeli minaresinin Edirne'ye yapıldığını, neden üç şerefelinin bir minaresinin üç şerefeli diğer üç minaresinin üç şerefesiz yapıldığını soruyoruz. Başka ne soruyoruz Edirne ile alakalı? Üç şerefeli caminin içinde iki tane sütunun ve yukarısında 9 tane kubbesinin neden olduğunu ve bunun aslında bayram namazına yani 2 rekat ve 9 tekbirli bayram namazına işaret geldiğini soruyoruz. Soruyoruz sorularımız böyle gidiyor. Dönelim şehre tekrar.
Dönelim hocam.
Şehir zaman zaman bütün yollarımızın kendisine çıktığını düşündüğümüz bir olgu. Mesela Roma. Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni diyecek kadar büyük bir tutkunun, arzunun sembolü olan İstanbul. Gerçekten şehir tılsımların sırlı beldesi. Bazen öz be öz oğlumuzla eşdeğerde tuttuğumuz varlık. Ammalarımızın, fakatlarımızın kırıldığı muammaların yumağı. Bilirsiniz mutlaka ama bunu da söyleyelim. Vakit Timur'la Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı'na hazırlandığı zamandır. Ve enteresandır ki Yıldırım Beyazıt Edirne'dir hala hazırda ve Timur belki bir gözdağı, belki bir korkutmaca Yıldırım Beyazıt'ın oğlu tarafından savunulan Sivas'ı ele geçirir ve yağmalar. İşte Yıldırım Beyazıt da bu esnada Edirne'de orduyu deruhte etmeye çalışırken Edirne'nin tepelerinde, Edirne'nin kırlık yerlerinin bir yerinde bir çobana rastlar. Çoban ağlar, bunun üzerine tarihe geçecek. Şu sözleri söyler Yıldırım Beyazıt. Ne ağlar durursun bre çoban? Ertuğrul gibi oğlun mu öldü? Sivas gibi şehrin mi elinden gitti? Ne ağlayıp durursun? İşte bazen şehri kendi öz be öz oğlumuzla eş değerde tutarız.
Evet.
Tıpkı Yıldırım'ın Sivas'ı tutkuğu gibi.
Evet.
Başka ne var şehirlerde? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok da güzel övdüğü ve adına Bozkır'ın çocuğu dediği şehir Konya. Başka İstanbul'u fetheden büyük komutan Fatih Sultan Mehmet'in Çeşmi Cihan dediği Cihan'ın gözü diye tarif ettiği Amasra. Gerçekten de şehir tarihi içinde her biri ayrı bir kadın ismiyle isimlendirilen ve insan beyninin her türlü resitallerinin kristalize olduğu mekanlardır. Farabi'nin dünyasını süsleyen şehir mesela bu anlamda ne diyoruz? Medinetül Fazıla yani Erdemliler şehri. Bir defa var edilmiş sınırları çevresi dokusu geleceği kurulmadan önce tasarlanıp tayin edilmiş erkek şehirler ve üreyen ve doğurgan dişi şehirler. Eflatun'un devletinde yer alan kadına kapatılmış, daha doğrusu kadının kadınlığını şehre yansıtmasına izin verilmemiş, sadece ve sadece erkeklerin organizasyonu olarak kurulmuş olan şehirler. Şehirlerin cinsel yanıyla alakalı olarak yani erkekliği ve dişiliği ile alakalı olarak edebiyatımızın önemli ismi Ayfer Tunç'un güzel bir tespiti var. Ayfer Tunç bir şehrin cinsiyetini belirlemenin kolay olmadığını ve hatta bunun karanlık bir süreç olduğunu, bu hususta şehrin mitolojisinin, bugünün yaşama biçiminin, zamanın ağır ya da canlı akışının o şehre mahsus alışkanlıkların kişilerde bıraktığı izlerin eski hikayelerin oluşturduğunu yazmakta. Tunç'a göre, Ayfer Tunç'a göre bütün bunlar bir araya gelir ve şehrin cinsiyeti ortaya çıkar. Ayfer Tunç'a göre İstanbul bir kadındır, Ankara bir erkek. Bu betimleme böyle devam eder.
Hocam Edirne'yi gider. Merak ettim. Acaba var mıdır şimdi betimlemelerde?
Evet, yollarını, köprülerini, camilerini, medreselerini, minarelerini, hanlarını, hamamlarını, sebillerini, çeşmelerini kaybetmiş olmasına rağmen içindeki gizemi kaybetmemiş eski bir imparatorluğun yorgun ve solgun yüzü olarak ayakta duran eski bir başkent Edirne. Eski ama asla eskimeyen, Tanpınar'ın sözleriyle söyleyelim, bir başkent her zaman başkenttir. Ne kadar susturulursa susturulsun yine konuşur diye betimlediği, bütün tarihin içindeki susturulmasına rağmen hala dimdik ayakta kalan ve hala konuşan bir şehir Edirne. Yine Yıldırım'dan söz edeceğim izninizle.
Estağfurullah hocam.
Bir şehirde iki sultan olmaz. Ya siz burayı terk edip Bursa'ya yerleşin, payitahtı oraya alın, yahut da onu buradan, bu şehirden sürün, gönderin terkinle uyan Yıldırım'ın, Yıldırım Beyazıt'ın, onu yani Buhara şehrinden Edirne'ye kadar gelmiş olan ve daha sonra Emir Buhari olacak olan Emir Buhari Hazretleri'ni sürgün ettiği bir şehir Edirne. Emir Buhari'nin gözlerinden boşalan ve dudağında biriken gözyaşlarıyla yıkadığı "Beni lütfen buradan sürgün etmeyiniz. Bu şehir çok özel işaretler taşıyor. Burada peygamberlerin, azizlerin kabri var." diye tarif ettiği ve maalesef adını birkaç kez gerisin geriye döndürdüğü ama maalesef gitmek zorunda kaldığı ve kendisini sürgün eden padişahın kızını kaçırarak evlendiği bir şehir Edirne. Rezan Hanım, belki de Edirne'ye tarihin darül karar, yani kıyamete kadar yaşayacak şehir, darül nasır vel meymene, yani fethinde İslam ordularının yardım ettiği şehir denmesinin sebebi Edirne'nin ruhunda sakladığı bu gizemden kaynaklanmakta. Edirne öyle bir şehir. Edirne benim şehrim. Niyazi Akıncıoğlu'nun bir yerde görürsen ki ağır ve edalı akar, dal dal söğütleri öperek samur üç belik gibi üç koldan sular, müjdeler olsun efendim Edirne'desin diye mısralarında ölümsüzleştirdiği müjde şehir Edirne. Yine bir şey bir parantez içinde ifade edelim. Akıncıoğlu'nun, Niyazi Akıncıoğlu'nun sevdiği kadının kendisini hem anasından hem babasından ayırdığı için kızdığı ve köprülerini Edirne Köprüsü taştan, sen çıkardın beni baştan diye sitem ettiği bir şehir Edirne. Edirne ülkemin uzunca bir dönem, hem medeniyetimin uzunca bir dönem, hem idari hem coğrafi başkenti olmuş, Balkanların anahtarı olmuş, sonra yorgun düşmüş ve çok kısa zamandan beri ne yazık ki üzülerek de olsa serhat boyu olmak gibi bir kaderi yaşayan bir şehir.
Hocam,
Arif Nihat Asya'dan başladınız.
Hocam,
onun
evet.
Onun Edirne kasidesiyle vaktimiz dolduysa,
evet,
izniniz olursa
ben
o
de...
kasidenin... Buyurun.
Ha hocam, estağfurullah. Siz de lütfen buyurun o güzel tatlı anlatımınızla,
evet,
son cümlelerinizi, son dizelerinizi rica edelim
o
hocam.
O kasideden çok küçük bir parçayla bugünü, Edirne'yi sadece böyle eskiler bu sinema kültürünün daha yaygın olduğu dönemlerde, sinemalara gidildiği dönemlerde film başlamazdan evvel bir film gösterilir ve buna fragman denir.
Evet.
Biz bugün Edirne ile alakalı sadece küçük bir fragman gösterdik.
200
olduk.
Saatlik programın 20 dakikası bile pencereden bakmamıza yetmedi hocam. Ne
maalesef,
yapacağız bakalım.
Maalesef yapımcıdan rica edelim, bir Edirne programı yapalım.
İnşallah.
Arif Nihat Asya ile noktalayalım mı?
Noktalayalım hocam, harika
olur. Edirne derler, Edirne derler, tatlı bir gariplik duygusu gelir. Kemerler, çeşmeler, minarelerle bir eski eserler kamusu gelir. Minarelerden en tatlı ezanlar, dallarından güvercin kokusu gelir. Şurada abdest alır, hüdavendi, şurada abdest alır hüdavendigâr. Yerden suyu, gökten havlusu gelir. Taşları kararmış bir yol ucunda üç şerefelinin kapısı gelir. bir ana dönersen eski caminin kesilmiş, biçilmiş ovası gelir. Atınca 3 adım daha ileri bir serin kubbenin kuytusu gelir. Dünyanın en güzel minareleri ve kubbelerin en ulusu gelir. Diyelim.
Ve virgül mü koyalım hocam?
Evet öyle.
Tamam, yapalım. Virgül koyalım.
Kaside çok uzun. İnşallah önümüzdeki programda Edirne'yle ama Edirne'den sonra da Tuna boyundaki şehirlerimizle devam edelim.
Harikasınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sesinize, soluğunuza, yüreğinize sağlık. Pencereden bakmak bile çok iyi geldi. İnanın o ruhu hissetmek anlamında. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza kattıklarınız
için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı Tuna Boyundan köşemizde. Bugün Edirne'nin kapısından şöyle hafifçe bir bakış attık. Önümüzdeki programlarda hem Edirne'yi hem de diğer kıymetli şehirlerimizi sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Değerli hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Eskimeyen bir başkenttir Edirne, ihtişamıyla sultanların şehri, şehirlerin sultanıdır Edirne. Arda Rodop'un çiçeğine kokar, Tunca Balkan'ın gözyaşıyla akar, Meriç dümünü kucaklayıp coşar, belik belik örülür Edirne. Arda Rodop'un çiçeğine kokar, Tunca Balkan'ın gözyaşıyla akar, Meriç dümünü kucaklayıp coşar, şehirlerin sultanıdır Edirne.
söz uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Söz Uçar köşemizle güne bakan devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda edebiyatçı yazar Hikmet Kızıl var. Sayın Kızıl, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim Sezin Hanım, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimize küçük bir hatırlatma yapalım müsaadenizle, sonrasında sohbetimize geçelim. Daha önce de Çayda mı içmeyek kitabınızı konuşmuştuk. Bugün de Metruk Şehre Lanet Okuma alfabesine dair bir sohbet gerçekleştirelim istedik. Aslında bildiğimiz kadarıyla bu kitabınız 2009 yılında ilk basıldı, değil mi, yanlış hatırlamıyorsak? Biraz bahseder misiniz şimdi yeniden basıldı o süreci?
Evet, teşekkür ederim. Şimdi bu kitap daha önce hazırlandı. Bir derginin eki olarak okuyuculara hediye edilmişti. Yani piyasaya sürülmemişti aslında. Tabii onun üstüne bu kitap biraz elden ele dolaşınca, belli sayıda basıldığı için okuyuculardan yoğun talep oldu tekrar basılması noktasında. Biz de onları biraz revize ettik, yeni yazılar ekledik, yeniden bastık. Açıkçası yeni çıktı sayılır. Bu kitap şu anda raflardaki yerini aldı. Bir ay gibi bir süreç olmadı henüz.
Oh, taze taze, ne güzel. Biz de hemen yayınımızda dinleyicilerimizle buluşturmuş olalım. Kitabımıza geçmeden önce, gerçi daha önce dinleyicilerimize sizden çok bahsettik ama şöyle kısaca yine kendinizden bahsetmenizi rica etsek, o yazarlık serüvenine başlama. Çünkü ben hep o geçmişin oluşan kitaplarda çok büyük emeği olduğuna inanırım ve öyle olduğunu düşünürüm daha doğrusu. Mutlaka sizin de 30 yıllık bir yazarlık serüveniniz bu kitaba da o revizeler aşamasında dahi olsa yansımıştır. Neler söylersiniz?
Efendim, şimdi uzun süredir ben yoğun okumalar yapıyorum. Okumayı seven birisiydim. Lise yıllarımdan beri de, ortaokuldan beri okumalar yapıyordum. Bir süre sonra insanın içinden taşıyor bazı şeyler. Onları yazmak da istiyorsunuz. Dökmek gerekiyor. Bir başkasına aktarmak istiyorsunuz. O yazı serüvenin biraz da öyle başladı. Hani bazıları bazen şöyle bir şey vardır. Hasbel kader edebiyatçı olanlar vardır. İşte puanı tutar edebiyat fakültesine gider falan. Benim böyle bir şeyim olmadı. Ben edebiyatı sevdiğim için edebiyat fakültesini tercih ettim ve edebiyat okudum. Tabii bu anlamda yazı başka bir dünya. Yani okuduktan sonra insan yazmak istiyor. Yani her insanın içinde yoğun bir duygu ve düşünce var. Bunları bir başka insana aktarmanın bir yolu da yazmak.
Tabii.
Aynı zamanda insan yazarak yeni bir yaşam oluşturarak mutluluğa da ulaşabiliyor. Yani insan niçin, nasıl yazar? Onu hayatın merkezinden kenara çeken, hayatın zevklerinden, sevdiklerinden, zamanından, bazen de sağlığından ödün vererek bir odaya kapanarak yarını yokmuş gibi bir endişeyle harıl harıl yazmaya iten saik nedir acaba? Yani bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişiyor muhakkak. Hı hı. Yazmasam deli olacaktım diyen Sait Faik misali, kimisi başka türlü yapamadığı, yaşayamadığı için yazıyor. Kimisi ölümsüzlük iksirinden bir nebze yudumlayabilmek için. Kimisi de ruhunun iflah olmaz yaralarını unutmak için yazıyor. Belki de ben o içimdeki kanayan yaraları kapatmak adına, iflah olmaz yaraları onarmak adına yazıya tutundum. Çünkü hakikaten bazı şeyler insanı rahatsız ediyor. Yaşamın içerisinde insan yaşadıkça, büyüdükçe acılarla karşılaşıyor. Dünya üzerindeki kaosu görüyorsunuz, savaşları görüyorsunuz, insanların içinde bulunduğu durumu görüyorsunuz. Bunları bir süre yazdım, ciddi şeyler de yazdım. Fakat şöyle bir şeyle karşılaştım bir anlamda. İzah ederek bir şey anlatmak çok zor insanlara bazı zamanlarda. İzah ettiğiniz şeyi tam karşıdakine aktaramıyorsunuz ya da insanların bazen zaman zaman duyarsız olduğu demler oluyor. Hı hı. Duyarsızlık içerisinde kalıyor. Tabii bu izah edemediğimiz şeylerin bir süre sonra mizahını yapmaya başladım. Çay da mı içmeye, bu mizahın ürünüydü.
Evet.
Akabinde çay içtik de ne oldu diye bir 12 kitap daha çıkardım.
Evet, biliyoruz.
Daha sonra da Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor Musun adlı bir mizahi eser çıkardım. Metruk Şehre Lanet Okuma Alfabesi de, yani zaman zaman okumalar yaparken işte sol yanımızı acıtan bazı şeyleri kaleme aldığımız şiirsel metinlerden oluşan bir eser oldu.
Evet, emeklerinize sağlık. Tabii yöresel dili de kullanmayı seviyorsunuz anladığımız kadarıyla. Kitapların ismine de yansıdığı gibi o bir doğallık katıyor sanıyorum. O yöre insanının o dilini, o şivesini belki tüm insanlığa duyurmak da ayrı bir lezzet, ayrı bir keyif olsa gerek. Bir de Sayın Kızıl, bildiğimiz kadarıyla siz yalnızca kitap okumayı değil, aynı zamanda örgün eğitim anlamında da okumayı çok seviyorsunuz. Çünkü yalnızca Türk Dili ve Edebiyatı bölümü değil, daha nice nice üniversiteler bitirdiğinizi biliyoruz. Bu anlamda örgün eğitimin de sanıyorum o kitaplarınıza çok büyük etkileri olmuştur.
Yani şöyle Sezin Hanım, yani hayat akıp geçiyordu, bir şekilde akıp geçiyor. Ben de okumayı seven birisiydim. Kendi alanımla ilgili başka bölümler de okumak istedim. İşte çalışma hayatı içerisinde en azından tutunabildiğim bir dal olarak işte uluslararası ilişkiler okudum, medya iletişim, radyo, evet, televizyon okudum, sosyal medya yöneticiliği okudum. Halen şu anda da Zürih Üniversitesi'nde uzaktan eğitimle psikoanaliz eğitimi alıyorum.
Maşallah, harikasınız Sayın Kızıl.
Severek okuyorum. Yani insanın içinde iflah olmaz bir okuma merakı olunca yerinizde duramıyorsunuz, okumak istiyorsunuz. Ama şöyle bir şey de söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum Buyurun. Sizinle. Şimdi okumak genel olarak, klasik olarak okuyan insan bilgili olur, işte kendini aşar, ufku açılır falan, bunlar evet doğru ama ben şuna inanıyorum. İnsan okudukça cehaleti artar. Yani belki oksimoron bir söylem olacak ama insan okudukça bildiğinin sınırlarını öğreniyor. Aslında cehaletinin sınırlarını öğreniyor.
Ne kadar az biliyormuşum
öğreniyor.
Diyor kendi kendine, değil mi? Meğer bilmediğim neler varmış.
Hakikaten öyle. Yani insan okudukça cehaleti artıyor, bilgisi evet. artmıyor. Yani ne kadar cahil olduğumuzun farkına evet, varıyoruz. Evet. Kozmik evet, çok, bir perspektif ediniyorsunuz.
Çok farklı bir yönden gerçekten bu cümleyi kurdunuz. Çok kıymetli, çok haklısınız. Ben aynı hissi bir kütüphaneye girdiğimde duyarım. Kütüphaneye girerim ve bakarım milyonlarca kitap. Ve ben onlardan belki de yalnızca birkaç tanesini, yalnızca birkaç yüzünü okumuşum ama geride kalan milyon kitap ne olacak? İşte bunlar sizin de ifade ettiğiniz gibi eksikliğim. Onu tamamlamakta işte sizin yaptığınız gibi sürekli kendini yenilemekten belki geçiyor. Bir de tabii bu kitabın şöyle bir özelliği de var bildiğimiz kadarıyla. Bir sosyal sorumluluk projesi aynı zamanda. Çünkü bu kitabın tüm geliri maddi durumu iyi olmayan yardıma muhtaç ailelere bağışlanacağını ifade ettiniz. Ondan da bahseder misiniz?
Şöyle, ben ilk kitabım çıktığından itibaren böyle bir misyon edindim. Yani işim gereği ben daha önce bir belediyede çalışıyordum kültür müdürlüğü olarak. Kültür müdürlüğü olarak bazı işler yaptık. O süreç içerisinde tespit ettiğimiz aileler oldu aynı zamanda. Hem kültür müdürlüğü yapıyordum hem özel kalem müdürü olarak çalışıyordum. Şimdi birçok maddi durumu iyi olmayan aileler vardı. Onları tespit ettik. Onlara bir şekilde yardım etmek amacıyla zaman zaman bazı yardımlar yaptık. İşte çeşitli iş adamları, gönüllüler vesilesiyle ihtiyacı olanların ihtiyacını giderdik. Kitabım çıktıktan sonra ben kitabın gelirlerini bu tür ailelerin ihtiyaçları için, işte çocuklarına çanta, kırtasiye veya işte ev kirası, elektrik faturası olarak ödedim. Tabii çeşitli dostların da katkısı oldu, sponsor olan arkadaşlarımız oldu. İşte 150 kitap satın alıp işte bunu bağışlayan arkadaşlarımız oldu falan. Bu anlamda son kitabı da böyle bir şekilde değerlendirmeye çalıştık. Yani kitap şu anda ilk baskısı 1000 tane basıldı. 500'ünün gelirini bu tür ihtiyacı olan ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için kullanıyoruz. Bütün kitaplarda bunu yapıyoruz neredeyse. Yani böyle bir yazar olarak bazı şeylerden rahatsız oluyorsak, insan olarak rahatsız oluyorsak bir şeyin ucundan tutmamız gerekiyor. Bir rahatsızlığı düzeltmek adına aydın olmanın, entelektüel olmanın bence en önemli boyutu bu. Yani meselelere karşı, sorunlara karşı bir duyarlılığınız varsa onu çözüm noktasında da bir parçası olmalısınız. Eğer hani meşhur yazarın dediği gibi sorunun çözüm noktasında bir parçası değilseniz sorunun bir parçası olursunuz.
Doğru. Çok haklısınız. Ne diyebilirim ki? Sizin de meşhur cümleniz var ya, hani yazmasaydım ya meczup olacaktım ya müntehir. Yazdım, her ikisini de oldum. Doğru mu söyledim? Siz daha iyi belki benden.
Evet.
Daha güzel aktarırsınız.
Hakikaten öyle. Bu işte Metruk Şere Lanet okuma alfabesinde de kenar mahallelerde büyüyen çocukların modern zamanlara karşı isyanını anlattım. Kısa denemeler var. İşte yozlaşmaya karşı dik duruşu, kapitalist düzenin çarkına çomak koymak kadar eylemsel sözler, cümleler, şiirsel metinler var. Sert gibi görünse de edebi sınırlar içerisinde hem insanın kalbini hem de aklını okşayan önemli yazılar var bence. Hani çünkü bir tarafınız acıyarak, kalbiniz acıyarak yazıyorsunuz bazı şeyleri. Yazmak hakikaten böyle bir şey. Hani böyle masa başında oturup yazıyorsunuz ama içiniz acıyor bazı şeylere. Acıdığı için yazıyorsunuz belki de.
Evet, çok haklısınız. Peki bu Metruk Şehir diye bahsettiğiniz belli bir yer mi yoksa bizim zihnimizde zaten canlandırdığımız bir yer mi?
Aslında şöyle, yani ben modernizmin bulaştığı bütün şehirlerin bir anlamda ruhunun kaybolduğunu düşünüyorum. Yani geçmişe düşündüğünüz zaman şehirlerin bir ruhu vardır. Yani işte İslam şehirleri vardır mesela, bir sürü şehir vardı. Orta Doğu'daki bir sürü Osmanlı'dan kalan şehirler vardı. Bunların ruhu modernleştikçe ruhu öldü. Tanpınar'dan bahsettiniz benden önceki programda Sayın Hocam'la. Yani hakikaten bazı şehirlerin o ruhu öldü. İşte Bursa'da yaşıyorum şu anda. Bursa'nın ortasında o tarihi dokuyu kaybeden modernist bir unsur var. İşte Bursa'nın ortasında işte çok büyük yapılar yapılmış, evler yapılmış. Bursa'nın ruhunu öldürmüş bence. Yani bu anlamda ruhu terk edilmiş bazı şehirler var ve bu şehirlere metruk şehir diyorum. Hani terk edilmiş şehir bunlar aslında. Yani ruhunu kaybeden şehirler.
Kaderine terk edilmiş belki, değil mi? O terk edil, hani insanlar oradan ayrılmış da terk edilmiş değil. Kaderine terk edilmiş.
Tabii ki kaderine terk edilmiş. Evet. Yani ruhundan arındırılmış bir anlamda. Dolayısıyla bu şehirlerin ruhu terk edilmişse terk edilmiş şehir olarak görüyorum. Evet. Metruk bir şehirdir bunlar. Çünkü şehirler önemlidir. Yani medeniyet şehirle doğar. Zaten medeniyet kelimesini kurcaladığınız zaman bir anlamda şehirle birlikte gibi. Medine kelimesi oradan geliyor mesela, şehirden geliyor. Evet. Yani şehirlerin, terk edilmiş şehirlerin modern zamanlara karşı bir çocuğun gözünden dökülen satırlar var Metruk Şehre Lanet Okuma alfabesinde. Zamanımız varsa arka tarafından kısa bir pasajda okumak isterim.
Hem arkasını birkaç dakikamız kaldı süremizin sonlanmasına, ama hem isterseniz arka sayfayı, arka kapağı okuyalım, hem de sizin sesinizden dinlemiş olalım. Birkaç da o şiirsel anlatımdan şöyle bize bir dörtlük, belki birkaç dize okumanızı da rica edebilir miyiz kitabın içinden?
Tabii ki bu arka tarafında zaten şiirsel bir metin aynı zamanda. Hı-hı. Kapakta böyle bir şey var. Müsaadenizle onu
estağfurullah, zevkle dinliyoruz. Buyurun.
Üstünden sürüldüğümüz toprakları ve rehin bıraktığımız umutları geri almaya geliyoruz. Siliyoruz kulaklarımızdan işgalcilerin çığlıklarını. Siliyoruz zulmün izlerini ruhumuzdan. Çiçekler ekmeye geliyoruz barikatlar arkasından. Kalbimizin yağıyla tutuşuyor gece. Daha sert cümlelerin ateşiyle dağılıyoruz acıyan yerlerimizi. Son bir yürek, son bir cesaret ile yürüyoruz işgal edilmiş şehirlerin burçlarına. Bu aşk bizim, bu sevda bizim, yeryüzü bizim. Bizden aldığınız her şeyi almaya geliyoruz. Üstümüzde, yüreğimizden başka silah yok. Bu işgal edilmiş şehrin bilmediğimiz bir sokağından, bilmediğiniz bir köşesinden bir Spartaküs edasıyla geliyoruz. Rahat uykularınız bölünecek. Geliyoruz sancıların, acıların, kanayan cerihaların, gözyaşlarının arasından. Düşleriniz kabusa dönecek.
Evet, çok etkili. Peki içinden de öyle bir bölüm okumanızı da rica edelim. Öyle sözlerimizi sonlandıralım.
Evet efendim, yani modern şehre karşı bir şeyden bahsettik, bir ilençten bahsettik. Evet. Aslında. Şimdi bir bölüm sizin için hemen. Hemen bir bölüm okuyup.
Eğer arzu ederseniz dinleyicilerimize de bırakabiliriz okuma imkanını, eğer şu anda tam olarak bulamadıysanız. Çünkü
yok, sıkıntı yok. Ben istiyorsanız bir pasaj
tamam,
okuyayım.
Tamam, peki çok küçük öyleyse. Çok çok kısa bir şey alalım.
Hemen.
Buyurun.
Ketum bir alfabeden arta kalan hüzünlü harflerle yudumlarken geceyi, adınla başlamak isterdim bir şiire. Bütün saatleri acıya kuruyor şairler. Bu bir. Her şey pusuda gibi. Her vurguna hazırım şimdi. Bir sağanak yıkasa yaralarımı, belki durulur bu yangın. Ve bu iki. Yaşamın izinde sızlıyor yüzüm. Dün erkendi, yarın gecikmiş olurum takvimlerde. Hüznün ele veriyor beni kentlerin ortasında. Bütün sözcükleri iliştirip yakama, anlatamadım günlerin yakıcı cehennemini. Ve bu üç. Bir ömür yetmez anladım, anlatmak için bendeki senleri. Ve bu dört. Şimdi bütün harfleri yakıyorum.
Oh. Evet, inşallah bütün harfleri yakmamızı gerektirmeyecek. O alfabedeki her bir harfin hep güzelliğe ışık tutacağı, güzelliği göstereceği ve işaret edeceği günler görmemiz temennisiyle sözlerimizi sonlandıralım Sayın Kızıl. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Böylesine bir sosyal sorumluluk projesine de aynı zamanda imza atıyor olduğunuz için. Oradaki tüm kardeşlerimiz, o çocuklardan aslında öğrenecek ve beslenecek çok şeyimiz var. Siz de o çocukların duygularını belki yansıttınız kitaplarınızda. Bakalım biz büyüklere neler öğretecekler. Tüm sevgili dinleyicilerimizi bu kitabı okumaya davet ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, edebiyatçı yazar Hikmet Kızıl telefon hattımızın diğer ucundaydı. Metruk Şehre Lanet Okuma alfabesini konuştu. Kendisi de içinden dizeler seslendirdi. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli konuğumuza aktardıkları için ve kitabı için. Böylelikle de Güne Bakan'ın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne Bakan.